Ayrım 9, Deniz Kurdu, Jack London, sayfa 106. Bölüm 11. Hayalet Pasifik'te çizdiği büyük kavisin güney ucuna varmıştı. Söylenildiğine göre buradan batıya ve sonra da kuzeye dönerek bazı ıssız adalara gidecek ve yeterince su aldıktan sonra Japonya kıyılarındaki mevsimlik avına başlayacaktı. Avcılar tüfekleri ve zıpkınlarıyla durmadan talim yapmışlardı. Dümenciler de kürekçiler kürekleri tamir etmişler, bağlamışlar ve gerekli hazırlıklarını tamamlamışlardı. Leech'in kolu iyileşmişti ama ömür boyu orada bir yara izi taşıyacaktı. Thomas Mugridge'in hala ondan ödü patlıyor, karanlık bastıktan sonra güverteye adımını bile atmıyordu. Gemide iki ya da üç kavga çıkmıştı. Lois bana tayfalar arasında birçok söylentinin dolaştığını ve iki ispiyoncunun arkadaşları tarafından fena halde dövüldüğünü söyledi. Başını sallayarak onun sandalında kürekçi olan Johnson'ın da başına böyle şeyler geleceğini söylüyordu. Johnson'ın tüm kabahati düşüncelerini açıkça söylemesiydi. İki üç kez adının okunuşu yüzünden kurtlar seninle kavga etmişti. Bir kez de yine aynı nedenden ikinci kaptan Johansen'le kavga etmişti. Ama o günden sonra ikinci kaptan adını doğru söylemişti. Tabii Johnson'ın kurtlar seni dövmesi söz konusu bile değildi. Lewis bana ölüm Larsen hakkında da birkaç şey anlattı. Söyledikleri kaptanın anlattıklarına da uyuyordu. Büyük bir olasılıkla onunla Japon kıyılarında karşılaşacaktık. Onların kavgalarına dikkat et dedi Lewis, birbirlerinden nefret ederler. Ölüm Larsen filodaki tek buharlı yelkenli olan Makedonya'nın kaptanıydı. Gemisi 14 sandal taşıyordu. Halbuki diğer uskunalarda sadece 6 tane vardı. Bir tane de topu olduğundan söz ediliyordu. Amerika'ya haşhaş kaçakçılığı yaptığından, Çin'e silah götürdüğünden, hatta korsanlık yaptığından bile söz ediliyordu. Lois'e inanmak zorundaydım. Çünkü şimdiye dek bir kez bile onun yalanını görmemiştim. Üstelik denizcilik ve denizciler üstüne oldukça iyi bir bilgisi vardı. Bu cehennem gemisinde yaşantı mutfakta, dümende, sandallarda hep aynıydı. İnsanlar bir diğerinin hayatı için çarpışıp mücadele ediyorlardı. Araları açık olan Smoke ile Henderson'ın her an kavga etmesi bekleniyordu. Kurtlar ise eğer böyle bir şey olursa sağ kalanı öldüreceğini söylüyordu. Ona göre bu tavrı herhangi bir ahlak kuralına dayanmıyordu. Eğer avlanmak için avcılara ihtiyacı olmasaydı onlar birbirlerini öldürebilirlerdi. Mevsim bitene dek kendilerini tutabileceklerine söz verirlerse o zaman rahatlıkla birbirlerini öldürebilirler. Sağ kalanlar da öldürdüklerini denize atıp kaybolduğuna dair bir hikaye uydurabilirlerdi. Kanımca avcılar bile onun bu soğukkanlılığına şaşırıyorlardı. Nedenli kötü olurlarsa olsunlar ondan korktukları muhakkaktı. Thomas Mugridge bana karşı aynı tavrı sürdürmekte ama ben de gizli gizli ondan korkuyorum. Onunki korkudan gelen bir cesaret, bunu ben çok iyi bilirim. Herhangi bir anda bu cesaret korkuyu yenerek beni öldürmesine sebep olabilir. Ara sıra ağrımasına rağmen dizim oldukça iyi. Kurtlar seni sıktığı kolumda yavaş yavaş düzeliyor. Bunların dışında kendimi oldukça iyi hissediyorum. Adalelerim gelişip kuvvetleniyorlar ama ellerim acınacak bir halde. Tırnaklarım kırık ve renksiz. Bir de yediğim kötü yemeklerin sonucu olacak oramda buramda çıbanlar çıkıyor. Yolculuğun başında ölen ikinci kaptanın eşyaları arasından çıkan İncil'i Kurtlar senin okuduğunu görmek beni çok şaşırttı. Kurtlar senin bundan ne anladığını çok merak ediyordum. Birkaç bölümünü bana da okudu. Sanki kendi düşüncelerini anlatıyor gibiydi. Derin ve üzgün sesi beni büyülemişti. Eğitim görmemiş olabilirdi ama yazılı bir şeyi okurken nelere önem vereceğini çok iyi biliyordu. Aşağıdaki yazıyı okurken sesindeki o melankoliyi hala duyuyor gibiyim. Kendim için kralların o garip hazinelerinden altın ve gümüş topladım. Kendim için erkek ve kadın şarkıcılar tuttum. Böylece ululaşmıştım. Kudüs'te benden öncekilerden daha da uluydum. Aklım yerindeydi. Sonra ellerimin yaptığı tüm işlere, emek vererek ortaya çıkardığım şeylere baktım. Hepsi boştu. Güneşin altında durmakta herhangi bir kazanç yoktu. Her şey, herkes için aynıydı. Doğrular ve kötüler, fedakarlık edenler ve etmeyenler, iyiler ve günahkarlar için tek bir olay var. Güneş altında yapılan her şeyin içinde bir şeytan var. Evet, herkes için tek bir olay var. İnsan oğullarının yürekleri kötülükle dolu. Yaşarken de ölürken de yüreklerinde delilik var. Tüm yaşayanlara katılan insan için umut vardır. Çünkü yaşayan bir köpek ölü bir arslandan daha iyidir. Yaşayanlar öleceklerini bilirler ama ölüler hiçbir şey bilmezler. Kazanacakları bir şey de yoktur. Çünkü onların anıları da unutulmuştur. Aşkları, nefretleri ve kıskançlıkları da kaybolmuştur artık. Güneşin altında yapılan herhangi bir şeyden hiçbir payları yoktur artık. İşte böyle hımbıl dedi kitabı kapayarak. Kudüs'e hakim olan vaiz de benim gibi düşünüyormuş. Benim karamsar olduğumu söylüyorsun. Bu en koyu bir karamsarlık değil mi? Güneşin altında yapılan her şey boş, güneşin altında hiçbir kazanç yok. Akıllı olan, aptal olan, iyi ya da günahkar herkes için tek bir olay var. Bu tek bir olay da ölüm. Ve onun da kötü bir şey olduğunu söylüyor. Çünkü vaiz hayatı seviyor ve ölmek istemiyordu. Yaşayan bir köpek ölü bir arslandan iyidir diyor. Boşluğu mezarın sessizliğine ve hareketsizliğine tercih ediyor. Ben de sürünmek domuzca bir şey ama sürünmemek bir kaya kadar katı ve hareketsiz olmak dayanılmayacak bir şey. İçimdeki hareketin, hareketin gücünün, hareketin gücünün bilincinin kaynağı olan yaşantının dayanamayacağı bir şey. Yaşantının kendisi memnunluk verici bir şey değil ama ölümü beklemek daha da beter. Sen hayyandan daha da kötüsün dedim. O hiç olmazsa maddeciliğinden bir mutluluk çıkarmasını biliyordu. Hayyan da kimdi diye sordu kurtlar sen. Ve ne o gün ne de ondan sonraki gün hiçbir iş yapmadım. Tesadüfen seçerek okuduğu kitaplar arasında rubailer yoktu. Büyük bir hazine gibi geldi ona bu kitap. Aşağı yukarı üçte ikisini hatırlıyordum. Gerisini de pek zorlukla karşılaşmadan çıkardım. Tek bir mısra üstüne saatlerce konuşuyorduk. İçinde tüm yaşantım boyunca bulamadığım bir üzüntü, bir isyan buluyordu. Belki de ben ilk kez şiiri belirli bir neşe içinde okuyordum. Ama onun hafızası kuvvetliydi. Ben okuduktan sonra aynı satırları bir kez daha tekrarlıyor ve sabırsızlıkla inceliyordu. En çok hangi dörtlüğü beğendiğini sorduğumda İranlı şairin felsefesini ve genel hayat görüşünü açıkça belirten bir dörtlüğü söylemesine hiç şaşırmadım. Nereden geldin hiçbir şey sormadan ve hiçbir şey sormadan nereye gidiyorsun? Yasak şaraptan birkaç kadeh içip bu küstahlığın anısını boğmalı. Çok büyük bir şey diye bağırdı kurtlar sen. Büyük, işte temel sözcük bu, küstahlık. Bundan daha iyi bir kelime seçemezdi. Boş yere ona karşı çıkmaya çalıştım. Beni dinlemedi bir de. Başka türlü olmak yaşantının tabiatında değildir zaten. Yaşamasını durduracağını bildiği an hayat her zaman isyan eder. Başka türlüsü elinden gelmez. Vaize göre yaşantı ile yaşantının ürünleri boş ve kötü bir şeydir. Ama ölüm, boşluğun ve kötülüğün sonu onun için daha da kötüydü. Tek bir olayla ilgiliydi. Herkes için aynı olan olayla. Hayyam da ben de sen de, evet sen de böyleyiz. Çünkü sen de ahçıbaşı senin için bıçağını biderken ölüme karşı çıktın. Ölmekten korkuyordun. Seni yöneten senden daha büyük olan içindeki yaşantı ölmek istemiyordu. Sen ölümsüzlük içgüdüsünden söz ediyordun. Ben ise yaşama içgüdüsünden bahsettim. İşte yaşamak budur. Ölüm yaklaştıkça ölümsüzlük içgüdüsünü de hükmü altına alır. Bunu sende de gördüm, inkar edemezsin. Şimdi ondan korkuyorsun, benden de korkuyorsun, bunu da inkar edemezsin. Eğer boğazını yakalayıp böyle... Eliyle boğazıma sarıldı, nefesim kesilmişti. Sıkmaya başlasam ölümsüzlük içgüdün uçup gidecek ve yaşamını sürdürmek isteyen yaşama içgüdün seni hükmü altına alacaktır. Kendini kurtarmak için savaşacaksın. Ölüm korkusunu gözlerinden okuyorum. Kollarınla havayı dövüyorsun. Yaşamak için tüm gücünü kullanıyorsun. Ellerin kolumu tutuyor. Ortaya konmuş bir kelebek gibi geliyor bana. Göğsün hızla inip kalkıyor. Dilin dışarı çıkıyor. Yüzün kızarıyor. Gözlerin şişiyor. Yaşamak, yaşamak, yaşamak diye bağırıyorsun. Burada, orada, herhangi bir yerde yaşamak için bağırıyorsun. Demek ölümsüzlüğünden kuşkulanıyorsun. Ha ha ha, ondan emin değilsin. Sadece bu hayat gerçek, o da gittikçe kararıyor, kararıyor. Ölümün karanlığı bu. Hissetmek, hareket etmek, her şey bitiyor. Ölüm yavaş yavaş üstüne çörekleniyor, gözlerin donuklaşıyor. Sesimi gittikçe daha az duyuyorsun, yüzümü göremiyorsun. Hala savaşıyorsun. Bacaklarını savuruyor, tekmeler atıyorsun. Bedenin bir yılanınki gibi kıvranıyor. Yaşamak, yaşamak, yaşamak. Artık hiçbir şey duymuyordum. Anlattığı karanlık her tarafımı sarmıştı. Tekrar kendime geldiğimde yerde yatıyordum. O prosunu içerek merakla bana bakmaktaydı. Seni inandırabildim mi diye sordu. Al iç şundan biraz, sana bir şeyler sormak istiyorum. Kafamı zorlukla çevirebildim. Biraz fazla inandırıcı olmaya başladınız diyebildim. Boğazımda müthiş bir ağrı vardı. Yarım saate kadar hiçbir şeyin kalmaz dedi. Bir daha böyle gösteriler yapmayacağıma dair söz veriyorum. Kalk artık, bir iskemleye oturabilirsin. Canavar ile ben, yani onunla oyuncağı arasındaki hayyan ve vaiz üstüne olan tartışma gece yarısına dek sürdü. Bölüm 12. Son 24 saat bir vahşet karnavalına tanık oldu. Kavga kameradan ön güverteye dek bir salgın gibi yayıldı. Nereden başlayacağımı bilemiyorum. Asıl neden kurtlar sendi. Adamlar arasındaki ilişkiler, kavgalar, anlaşmazlıklar, nefretlerle daha çok gerilmiş ve patlamaya hazır bir hale gelmişti zaten. Geminin her tarafından birden yaşaran çimenler gibi kötü arzular bitiyordu. Thomas Muggeridge bir yılan, bir casus, bir muhbirdi. Tayfalar hakkındaki tüm bildiklerini kaptana yetiştirerek yine gözüne girmek istiyordu. Johnson'ın konuşmalarının çoğunu kurtlar seni anlatanın da olduğundan eminim. Anlaşılan Johnson geminin kantininden ince deriden bir elbise satın almış ve bunun çok kötü olduğunu görmüştü. Bu olayı etrafa yaymakta gecikmedi. Gemi kantini her uskunada bulunur ve denizcilerin ihtiyacı olan eşyaları satardı. Aldıkları şeyin parasına da avdan kendilerine düşen payla öderlerdi. Johnson'ın kantinde yaptıklarından hiç haberim yoktu. Onun için daha sonra olanları büyük bir şaşkınlıkla karşıladım. Kamerayı süpürmeyi henüz bitirmiştim. Tam Kurt Larsen'le Hamlet üstüne bir tartışmaya dalmıştık ki Johnson'la Johansen merdivenlerden aşağı inmeye başladılar. Johnson aşağı indikten sonra başından şapkasını çıkardı ve kameranın ortasında saygılı bir tavırla durdu. ''Kapıyı kapayıp sürgüyü çek'' dedi Kurt Larsen bana. Dediklerini yaparken Johnson'ın biraz endişelendiğini fark ettim ama neden olabileceği aklıma bile gelmedi. Her şey olup bitinceye dek böyle bir şey olabileceğini düşünmemiştim bile. Ama o başına gelecekleri ta başından beri biliyor ve bunu kahramanca bekliyordu. Onun bu davranışında Kurt Larsen'in tüm maddeciliğinin yalanlandığını gördüm. Tayfa Johnson prensip, doğruluk ve samimiyet dolu bir insandı. Haklıydı. Haklı olduğunu biliyordu ve korkmuyordu. Haklı olduğunu göstermek için ölebilirdi. Böylece kendine ve ruhuna karşı haksızlık etmemiş olacaktı. Bu ruhun madde üstüne kazandığı bir zaferdi. Ruhun büyüklüğü ve hükmedilmezliğinin bir kanıtıydı. Ama biz yine olaya dönelim. Johnson'ın gözlerindeki endişeyi fark etmiştim ama bunun onun çekingenliğinden ve utangaçlığından geldiğini sanmıştım. İkinci kaptan Johansen onun birkaç metre sağında duruyordu. Kurt Larsen ise onun bir metre önünde kamera sandalyelerinden birine oturmuştu. Ben kapıyı kapayıp sürgüyü çektikten sonra uzun bir sessizlik oldu. Sonunda Kurt Larsen'in sesi çınladı. "Johnson!" diye söze başladı. ''Benim adım Johnson efendim.'' diye düzeltti denizci. ''Peki Allah kahretsin Johnson öyleyse. Seni neden çağırdığımı tahmin edebiliyor musun?'' Hem evet hem de hayır efendim diye cevap verdi. İşimi iyi yaparım. Bunu ikinci kaptan da biliyor, siz de biliyorsunuz efendim. Onun için bu konuda bir şikayet olamaz. Hepsi bu kadar mı diye sordu Kurt Larsen alçak bir sesle. Benden ne istediğinizi biliyorum diye söze devam etti Johnson. Benden hoşlanmıyorsunuz. Siz... Devam et diye ısrar etti Kurt Larsen. Benim duygularımdan korkma. Korkmuyorum diye cevap verdi denizci kızgınlıkla. Eğer çabuk konuşmuyorsam bu sizin kadar o ülkede kalmadığım içindir. Erkekçi olduğum için beni sevmiyorsunuz. Gemi disiplini için biraz fazla erkeksin diye cevap verdi Kurt Larsen. Bilmem ne demek istediğimi anlıyor musun? İngilizce bilirim. Ne demek istediğinizi anlıyorum efendim dedi Johnson. Johnson dedi Kurt Larsen sesi sanki tüm konuşmaları unutup asıl meseleye gelmek istermiş gibiydi. Anladığım kadarıyla aldığın deri elbiseden pek memnun değil misin? Hayır değilim. İyi mal değildi efendim. Etrafta bu konuda söyleniyormuşsun. Ben düşündüğümü söylerim efendim diye cevap verdi denizci. Ne zaman ağzını açsa gemi kibarlığını unutmuyor efendim kelimesini ağzından düşürmüyordu. İşte o anda gözüm Johansen'e ilişti, yumruklarını sıkmış düşmanca Johnson'a bakmaktaydı. Birkaç gün önce ondan yediği yumruk izi gözünün altında mosmor duruyordu. İlk kez çok kötü bir şey olacağı geçti aklımdan ama neler olacağını bir türlü kestiremiyordum. Kantinim ve benim hakkımda senin söylediklerini söyleyen adamların başına ne gelir biliyor musun diye sordu Kurt Larsen. Biliyorum diye cevap verdi öbürü. Ne diye sordu Kurt Larsen emir verircesine. Şimdi sizin ve ikinci kaptanın bana yapacaklarınız efendim. Şuna bak Humble dedi Kurt Larsen bana. Şu hareket eden, nefes alan, bana hakaret eden ve yine de iyi olduğuna inanan şu hayvana bak. Doğruluk, ahlak gibi insan palavralarının etkisi altında kalmış. Başına geleceklerin bilincinde olmasına rağmen yine de tüm bunları savunmak niyetinde. Ne düşünüyorsun onun hakkında Humble ha? Ne düşünüyorsun? Onun sizden çok daha iyi bir insan olduğunu düşünüyorum diye cevap verdim. Kızgınlığının hiç olmasa bir kısmını kendi üstüme çekmek istiyordum. Sizin dediğiniz gibi onun insanca palavraları erkekliği ve asaleti oluşturur. Sizin böyle palavralarınız, düşleriniz ve idealleriniz yok. Yoksul bir insansınız siz. Memnun olmuşçasına başını salladı. Çok doğru Humble, çok doğru. Benim asaleti ve erkekliği oluşturan palavralarım yok. Ben de vaiz gibi yaşayan bir köpeğin ölü bir aslandan daha iyi olduğu kanısındayım. Benim inandığım tek şey çıkardır. Yaşamın sürmesini sağlayan da budur. Yaşantını şu Johnson denilen parçasına bak. Öldüğü zaman kül ve toz haline geldiğinde külün ve tozun sahip olacağı asaletten daha fazla bir şey kalmayacak ortada. Ama ben hala yaşayacağım. Ne yapacağımı biliyor musun diye sordu. Başımı salladım. İşte şimdi yaşamanın ve hala kükreyebilmenin bana verdiği imtiyazı kullanıp asaletin ne olduğunu sana göstereceğim, seyret. Johnson'dan 2,5 metre kadar uzaktaydı ve oturuyordu. Ayağa bile kalkmadan bir sıçrayışta sandalyeden fırladı, tıpkı bir vahşi hayvanı bir kaplanı andırıyordu. Johnson bir eliyle karnını, diğeriyle de başını korumaya çalışıyordu. Ama Kurt Larsen bu ikisinin tam ortasına onun göğsüne atladı. Johnson'ın nefesi balta savuran bir adam gibi birden hıh diye ciğerinden boşandı. Neredeyse düşecekti. Dengesini korumak istercesine iki yana sallandı. Bundan sonra olan o vahşeti anlatamayacağım. Çok korkunçtu. Şimdi düşüncesi bile beni hasta etmeye yetiyor. Johnson yeteri kadar kahramanca dövüştü. Ama Kurt Larsen'le başa çıkabilecek güçle değildi. Hele Kurt Larsen'le ikinci kaptanın karşısında yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bir insanın bu kadar şeye katlanarak canlı kalmasına ve savaşmaya devam etmesine bir türlü aklım ermiyordu. Ama Johnson savaşa devam etti. Onun için en ufak bir umut bile yoktu. Bunu benim kadar o da biliyordu. Ama içindeki o erkeklik onun savaşı bırakmasını engelliyordu. Artık dayanamıyordum. Birden delireceğimi hissettim ve kapıyı açıp güverteye kaçabilmek için merdivenlere koştum. Ama Kurt Larsen bir an için kurbanını bırakıp bir sıçrayışta üstüme atladı ve beni kameranın bir köşesine fırlattı. ''İşte yaşantı bu Humble!'' diye bağırdı. ''Otur da seyret. Ruhun ölümsüzlüğü üstüne veriler toplayabilirsin. Sonra sen de çok iyi biliyorsun ki biz Johnson'ın ruhuna bir şey yapamayız. Biz sadece onun bedenini ortadan kaldırabiliriz. Asırlar kadar uzun geldi geçen zaman bana. Johnson'ın dayak yiyişi herhalde 10 dakikadan fazla sürdü. Kurtlar senle Johansen zavallı adamın üstüne çıkmışlardı. Yumrukluyorlar, ağır ayakkabılarıyla tekmeliyorlar, ayağı kaldırıp sonra tekrar yere yıkıyorlardı. Gözleri şişmiş kapanmıştı, artık hiçbir şey göremiyordu. Ağzından, burnundan, kulaklarından kan gelmekteydi. Artık ayağa kalkamayacak bir hale gelince yerde yatan gövdesini dövmeye devam ettiler. ''Yeter Johansen, yeter bu kadar.'' dedi Kurtlarsen sonunda. Ama ikinci kaptan devam ediyordu. Kurtlarsen onu kolundan tutup çekti. Ama onun bu hafif hareketi bile Johansen'i bir mantar gibi duvara yapıştıracak kadar güçlüydü. Johansen kafasını duvara çarpıp yere düştü, şaşırmıştı. ''Kapıları açın bul.'' diye bana emir verdi. Dediğini yaptım. İki vahşi artık hiçbir şey hissetmeyen adamı yerden kaldırdılar, merdivenlerden çıkarıp güverteye attılar. Burnundan akan kan onun sandal arkadaşı Louis'in ayaklarını ıslattı. Ama Louis ona hiç önem vermedi bile. Kamarot George Lee için tavrı ise onunkine hiç benzemiyordu. O zamanki yaptığı şey kadar bizi onun hiçbir hareketi şaşırtmamıştı. Johnson'ı ön güverteye çekip yaralarını sarmaya koyuldu. Johnson tanınmayacak bir haldeydi. Dayak yemeye başlamasından güverteye çıkarılmasına kadar geçen kısacık zamanda her tarafı öylesine şişmiş ve morarmıştı ki insan olduğu bile anlaşılmıyordu. 9. Ayrımın sonu. Sayfa 120.